Ayrım 27. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 261. Sürgün köylülerin dramı. Mulla Husen'de köylüleri hem dağlarda hem sürgünde bulundukları zamanlarda inanılmaz olaylar, inanılmaz acılar yaşadı ve inanılmaz mucizelere şahit oldular. 38'de aileler parçalandı. Evsiz yurtsuz kalan birçok ailenin bir kısmı Dersim dağlarında, bir kısmı sürgün yollarında, batının değişik şehirlerinde ve batının ovalarındaydı. Aile ile birlikte insanların yürekleri de parçalandı. Yüreklerinin bir yanı Munzur dağlarında kurşunlanıyordu. Diğer yanı Ege'nin ovalarında sürgünde babasız kalan evlatları için yanıp kavruluyordu. Savaşın yangını, şiddeti Ekrek köyüne ulaştığında kaçabilen birçok Ekrekli gibi binlerce Dersim köylüleri dağlara sığınmıştı. Köroğlu bir şiirinde dağların mürvetsiz beyden daha iyi olduğunu söyler. Hayırsız kötü beylerin ve zalimlerin hışmından korkan Köroğlu dağlara sığınmıştı. Dadaloğlu da dağlara güvenmişti ve halkına şöyle seslenmişti. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahın, dağlar bizimdir. Dersim dört dağ içinde diye bir türkü vardır. Bu Dersim'in Ekrek köyü ise üç dağ içindedir. Çemişgezek'in 20 kilometre kuzeyinde ve Hozat kazasının sınırında bulunan bu köyün yeni adı Gözlü Çayır'dır. Köyün kuzeyinde ağzı ejderhaya benzeyen, sırtı da kuzeye doğru 9 kilometre ejderha sırtı gibi kıvrılarak uzanan bir dağ vardır. Bu benzerlikten dolayı bu dağa Ejderha Dağı denir. Köy ejderhanın ağzına benzeyen çukur bir alana kurulmuştur. Köyün kurulduğu yerin kuzeyindeki yamaç ile batısındaki Vank Dağı kayalıktır. Köyün doğu tarafından bir kıvrım yapıp güneyden geçerek batıdaki Vank Dağı ile birleşen dağ ise yeşil meşelerle örtülüdür. Güney tarafında yükselen bu yeşil dağın arka kısmında Çemişgezek kasabası ve Elazığ ovası vardır. Tarihi kalıntılara ve söylentilere göre bu köy kadim tarihten beri hep buradaydı. Tabiata ait deneyleri çok fazla olan eski insanlar, Dersim'in soğuk kış günlerinde çok kuvvetli esen fırtınadan korunmak için köyü ejderha sırtının ağzına, yani biraz çukurcu olan yamaca kurmuşlar. Ayrıca bu bölgedeki pınarların varlığı da bu yerin seçiminde etkili olmuştur. Çünkü insanoğlunun her zaman suya ihtiyacı vardır. Köyün üst tarafında pınardan çıkan kucak dolusu su köyün meyveli bahçelerini sulamaya bol bol yeter. Ama sırasını bekleyecek kadar sabırlı olmayan bazı köylüler zaman zaman su sırası yüzünden kavga ederler. Ne hikmetse bu pınarın suyu kışın ılık olur. Yazın ise o kadar soğuktur ki elini içinde 30 saniye tutamazsın. Elin donar ve uyuşur. Köyün üst yanında tek başına kalmış ceviz ağacının tam altından fışkıran bu pınara cevizli pınar denir. Pınarın hemen 5 metre alt yanından köyün bahçeleri başlar. Bahçelerde ceviz, kavak, dut, erik, elma, vişne gibi ağaçlar vardır. Bu pınarın kucak kalınlığındaki suyu köyün ortasındaki arktan gece gündüz akıp gider. Köyün yeri bayır olduğundan hep şarıltıyla akan suyun sesi bu köyde doğup büyüyen insanlara ninni gibi gelir. Köyün ortasındaki sokağa paralel olarak arktan kış ve yaz bayır aşağı akan su, köyün orta yerinde suyu bilek kalınlığında olan ikinci bir çeşmenin suyuyla birleşir ve üçüncü pınara doğru akar. Köyün ortasındaki bu ikinci çeşmenin duvarındaki ve kemerindeki taşlar, Ermenilerin hünerli taş ustaları tarafından bir nakış gibi süslenmiştir. Bu çeşmenin bilek kalınlığındaki suyu bir taş künkten şarıltıyla taştan tekneye akar. 2 metre uzunluğu ve yarım metre derinliği olan kocaman bir taşın oyulmasıyla yapılmış bu tekneden hayvanlar su içer. Taş teknenin sol ucuna elini yıkamak isteyenlerin oturacağı kürsü yüksekliğinde bir taş konulmuştur. Arka duvarında suyun aktığı taş küngün hemen üstünde sabun veya küçük eşyaları koymak için bir küçük pencere yapılmıştır. Hünerli ustalar tarafından yapılmış bu harika sanat eseri, bu ince işlemeli ve süslü taşlar hala sapasağlam yerinde durmakta, sanki tarihe karşı direnmektedirler. Bu köyün insanları kış, yaz, gece, gündüz hep köyün ortasındaki arktan akan suyun sesini duyar. Gözlü Çayır köyünde geceleri su sesiyle büyüyen çocuklar, gençler, başka şehirlere okumaya ve çalışmaya gittiklerinde veya asker olduklarında geceleri su sesini duyamadıkları için günlerce hatta aylarca uyuyamazlar. Çünkü köyde evlerin önünden her gece şarıltıyla akan suyun ninnileri onlarda sigara tiryakiliği gibi bir alışkanlık yaratır. Köyün gençleri çocukluğunda nenelerinin, annelerinin onları uyutmak için anlattıkları masalları, ninnileri unuturlar. Ama tabiatın en güzel sesini, yıllarca uykularına eşlik eden tabii müziği, yani köyün ortasından şarıltıyla akan suyun ninnilerini unutamazlar. Köyün 500 metre aşağısında Korkidek denilen bölgede asırlık ceviz ağaçlarının altında yerden fışkırarak kucak dolu akan üçüncü bir pınar vardır. Bu bölge çayırlarla tarlalarla kaplıdır. Pınar suyunun çayırlar ortasından aktığı 2 kilometrelik uzunluğundaki arkın kenarları yemyeşil yapraklı söğüt ağaçlarıyla kaplıdır. Söğüt gölgesi çok temiz ve serin olur. Dut ağacının gölgesi ise sıcak aylarda olgunlaşan ve altına dökülen şıralı dutlardan dolayı sinekli olur. Bundan dolayı atalarımız dut gölgesi it gölgesi, söğüt gölgesi yiğit gölgesi demişlerdir. Hele bir de bu söğütlerin altından suların şarıl şarıl aktığı, rüzgarın püfür püfür estiği güz başlangıcında bu köydeki ve özellikle Korkidek bölgesindeki güzelliklere doyum olmaz. Güzün ekinler ve otlar biçildiğinde söğütlerin gölgesindeki 400 metre uzunluğundaki düz çayırlıktan oluşan Korkidek bölgesi, kuzu otlatan çocukların ve gençlerin çok sevdiği bir oyun alanıdır. Güzün otlar biçildikten sonra yerler döşek kadar yumuşak ve temiz olur. Çocuklar bu çayırlarda saklambaç, uzun eşek, kovalamaca gibi oyunlar oynarlar. Koç dövüştürürler. Güz mevsiminde olgunlaşan cevizlerle ütmece oynarlar. O gün cevizleri en çok üten çocuğun keyfi bolu beyinde bile bulunmaz. Bu hazzı, bu zevki başkalarına kavratmak imkansızdır. Bunu ancak yaşayan insanlar bilir. Çocukların oynadığı çayırlık alanın tam karşısında bulunan yeşil dağın bir yerinden sanki yemyeşil dağın göbeği yarılmış ve ortasından dimdik boz kayalar dışarı fırlamış gibi bir görüntü vardır. Yaklaşık 800 metre uzunluğunda tırmanılması mümkün olmayan, eski kale duvarı gibi büyük taşların üst üste yığılmasıyla oluşan ve 5 katlı bina yüksekliğindeki bu kayalara uzaktan bakınca tıpkı insan eliyle yapılmış gibi görünürler. Amerika'nın kovboy filmlerindeki kanyon şeklindeki volkanik kayalara benzerler. Tam bir tabiat harikası. Köyün üstündeki cevizli pınarın suyu ile köy yakınındaki meyve ve sebzelerin bulunduğu bahçeler sulanır. Korkidek pınarının suyu ile de alt yamaçlarda tarlaçalardan oluşan tarlalar sulanır. Kurak geçen yıllar bu sulanan bölgedeki verimi etkilemez ama tahıl ekilen tarlaların çoğunluğu suların ulaşmadığı diğer bölgelerdedir. Cevizli pınar ile Korkidek pınarı kutsal sayılır. Adaklar çoğunlukla ziyaret adı verilen bu pınarların başında kesilir. Bazı kutsal günlerde tüm köy halkı evden getirdikleri bıcık, kömme ve pesare tereyağıyla yapılmış ekmekleri eşit şekilde üleşirler. Buna lokma adı verilir. Lokma dağıtılmadan önce halkın içinde küs olanlar barıştırılır. Genç kızlar sevgililerine, yaşlılar gurbetteki çocuklarına ulaşmak için bu kutsal sayılan günlerde kalbinden dilek tutarlar. Her dilek, özlem, istek için pınarların başındaki ağaçlara renkli çaput parçaları bağlarlar. Bu dilek çaputlarından dolayı uzaktan bakınca ağacın dalları binbir renkli çiçek açmış gibi rengarenk görünür. Halkın bu töresinden habersiz olanlar bu rengarenk ağacı ilk gördüğünde bir bayram için süslenmiş olabileceğini düşünürler. Köyün altındaki bayırda taraça şeklinde üst üste köye kadar yükselen tarlalar Doğu Romalılar tarafından belki de binlerce kölenin zorla çalıştırılmasıyla yapılmıştır. Ama köylüler bu taraçaların eski medeniyetler tarafından, eski insanlar tarafından yapıldığının farkında değildirler. Onlar bu taraçaları atalarından böyle teslim almışlardır. Daha öncesini düşünmek bile istemezler. Ünlü Alman yazarı Goethe, 3000 yıllık tarihini bilmeyen bir halkın bugünü karanlık içindedir demiştir. Bizim halkımız geçim derdindedir, günlük işlerle didinir durur. Bırak geçmiş 3000 yılı, 300 yıllık geçmişi, hatta 30 yıl öncesini bile düşünmezler, ilgilenmezler. Köylerde takvime ve saate dahi pek ihtiyaç yoktur. Günlük zaman ölçüsü güneş ve insan gölgesidir. Güneş doğunca sabahtır. Güneş tepeye gelince gölgeler iyice kısalınca öğle vaktidir. Gölgeler doğuya doğru uzadıkça akşama doğrudur, ikindidir. Güneş dağın arkasına kayınca akşamdır. Karanlık çökünce gecedir. Köyde saat, zaman baskısı ve stres yoktur. Özgür bir yaşam vardır. Çok güzel ve bakir bir tabiat parçası içindeki bu ilkel özgürlük insanları rahatlatır, neşeli kılar, ruhsal bunalımlardan korur. İlkbahar geldiği zaman köyün güneyinde bulunan Yeşil Dağ'ın tepesine çıkıp kuzeyde bulunan köy yönüne bakıldığında çok ilginç, olağanüstü bir manzara ile karşı karşıya kalınır. Vadide kalan köyün doğusu ve güneyi yemyeşildir. Kuzeyde ejderha ağzı ile batısındaki Vank Dağı ise kurşunlu renkli kayalarla kaplıdır. İlkbaharın bol yağmurları bile kayalardan oluşan bu iki dağı yeşertemez. Kuzeye doğru yaklaşık 9 kilometre yükselerek Hozat'ın Tağar köyünün sınırına kadar uzanan ejderha sırtı yeşildir. Bu ejderha sırtının batı yanından akan dere, köyün batı yanındaki dağın önünden köyün çok yakınından geçip gider. Milyonlarca yıl yatağını dövüp aşındırarak akan sudan dolayı bu kayalık derenin vadi yatağı çok derindir. Köyün kıyısındaki uçurumlar bu derenin yatağına dimdik inmektedir. Yalçın kayaların yüksekliği yüzlerce metredir. Batıdaki Vank Dağı'ndan köye bakıldığında köyün evleri bu uçurumlar üzerinde duran bir kartal yuvasına benzemektedir. Köyün doğu yanından yeşillikler arasından akan derenin suyu ise dağlardaki gür pınarlarla beslenir. Önce güneye uzanır, sonra bir kıvrım yapıp Yeşil Dağ'ın göbeğinde bulunan yüksek volkanik kalyondan, şelaleden aşağı dökülür. Köyün altından geçip batıdan gelen dereyle birleşir. Yeşil Dağ'ın göbeğindeki kalyonda oluşan şelalenin sesi köye kadar ulaşır. Özellikle ilkbaharda karların erimesiyle suyu artan çağlayanın gümbürtüsü köyün duvarlarında yankılanır. Köyün kuzeyinde boz kayalardan oluşan ejderha ağzı, batısında yine boz kayalarla kaplı Vank Dağı, güneyindeki Yeşil Dağ asırlardır karşılıklı bakışıp dururlar. Köyün içinden akan pınar suyunun sesi ile şelalenin sesi de asırlardır bu dağlara eşlik eder. Bu kadar değişik tabiat oluşumlarını bir arada bulunduran böyle bir bölgeye çok nadir rastlanır. Bundan dolayı olsa gerek bu köydeki manzara çok etkileyici ve büyüleyicidir. Bu manzarayı görenler hayat boyu unutamazlar. Volkanik kayalarda şelale oluşturan dere köyün güneyinden geçer ve Ali Boğaz Vadisi'nden akıp gelen Tağar Çayı ile Goçollu Mezrası'nda birleşir. Tağar Çayı Çemişgezek Gazası'nın altından geçip Fırat'a ulaşır. Batı Dersim'de Çemişgezek'in kuzeyindeki Kırklar Dağı ile başlayan bu Dersim Dağları, ta Ovacık ve Pülümür kazalarına kadar sürekli kuzeye doğru yükselerek devam ederler. Kıvrım kıvrım yükselen tepeler bazen dumanlı bulutlarla birleşirler. Yazın yeşile, kışın beyaza bürünürler. Birbirine yapışık duran, birbirine omuz veren bu dağlar birbirine içten bağlı kardeşler gibidirler. Kadim tarihlerden beri birbirinden ayrılmazlar. Köyün ve Çemişgezek ilçesinin son sınırı Ejderha Sırtı'nın son ucudur ve bu uç nokta köyün de en yüksek noktasıdır. Burası sigara yakmak için kullanılan çakmak taşlarından oluştuğu için bu zirvenin adı Çakmaklı Dağı'dır. Bu zirvede 38'de yapılan karakoldan kalma beton temellerin kalıntıları vardır. Bundan dolayı bu dağın uç noktasına hala Karakol Tepesi denir. Karakol Tepesi'ne çıkıldığında insanın görüş ufku daha da genişler, sonsuzlaşır. Bu zirveden kuzeye baktığında bu bölgeden daha yüksek olan Ulu Kırklar Dağı, onun devamı olan İncebel, Yılan Dağı, Mercan ve Muzur Dağları silsilesi görülür. Kuzeydeki bu dağların zümrüt gibi yeşil ormanları arasında beyaz taş duvarlarıyla beyaz gelinleri andıran yüzlerce Dersim köyünü seyredebilirsiniz. Zirveden güneye doğru bakıldığında ise çok uzaklardaki Harput Dağları, Elazığ Ovası ve Malatya Dağları, düz ovada parlayan ve bir yılan gibi süzülüp akan Fırat Nehri görülür. Bu zirvede aynı noktadan kuzeye doğru yaklaşık 70 kilometrelik, güneye doğru ise yaklaşık 170 kilometrelik bir manzarayla karşı karşıya kalınır. İnanılmaz derecede güzel olan bu manzarayı betimlemeye kelimeler yetmez. Kuzeydeki dağlar, Kopo'nun at koşturduğu ve son günlerini yaşadığı yüce dağlardır. Eskiden yabancı güçlerin giremediği Dersim'in üç kalbinden biri olan Ali Boğaz Deresi, Yılan Dağı'nın ve İncebel'in altındaki derin vadide ve sarp kayalık bölgededir. Kırklar Dağı'na doğru yükseldikçe manzaranın daha büyük, daha sonsuz, daha enfes görünmesinden dolayı bu bölgeye gelen insanlar dağların büyüsüne kapılır. Hep daha yükseğe tırmanmayı arzular. Kırklar Dağı'nın en yüksek zirvesine tırmanıp dağın arka tarafındaki manzarayı görmek ister insanlar. Özellikle bu köyün çocukları hep bu ulaşılmaz zirvelerin arka yüzünü merak edip dururlar. Bu yüksek dağın zirvesine ancak eğitim görmüş dağcılar ve bu dağlarda büyüyen yerliler tırmanabilir. Kırkların zirvesine varınca hem Erzincan bölgesine hem de Elazığ, Malatya ve Sivas dağlarını seyredebilirsiniz. Kışın beyaz karla bir yorgan gibi kaplanan, sessizliğe gömülen bu dağlar ve köylerde ilkbaharla birlikte bir canlılık, bir hareketlilik başlar. Karlar erir, derelerde sular çağlar, dağlar yeşilliklere bürünür. Kış boyu komlarda, ağıllarda hapis kalan hayvanlar özgürlüğe kavuşur, dağlara, çayırlara yayılırlar. Yeni doğan kuzular meleşir, inekler böğürür, atlar kişner, kuşlar şen şakrak ötmeye başlar. Çocuklar özgürce kırlara koşar. Köyün etrafını çeviren, üç dağın yamaçlarında otlayan davar sürüleri köyden görülür. Sürülerin çan sesleri köyden duyulur. İlkbaharda köyün insanları tarla ve bahçeleri çapalamaya, ilkel sabanla tarlaları sürmeye, ekinleri ekmeye başlarlar. Bu köyün en ilginç yanlarından biri de köyün etrafını sarmalayan, üç dağın eteklerinde davar güden çobanların veya tarlalarda çalışan insanların bir ihtiyaç halinde köye seslenmeleri, son sesle bağırmalarıdır. Kalın bir erkek sesiyle, ''Beko! Asker keçi kuzuladı, gelin köye götürün.'' İnce bir kadın sesiyle, ''Elif! Karaköy'ün hastalandı, gelin alın.'' Kaba bir sesle, ''Dolo, kavakları sulamayı unutma. Memo, Ali hastalandı, yardıma gel.'' Dağlardan köye en yüksek, en gür ve son sesle bağırmaları bir nevi telefon hizmeti görür. Zaten köyde telefon yoktur. Olsa da her tepeye bir telefon kulübesi yapılamaz. Çobanlar ve tarlalarda çalışan insanlar herhalde daha yıllarca böyle bağırışmalara devam edecekler. Bu çok pratik bir çözümdür. Ama ejderha sırtının iki yanındaki vadilerde kalan görünmeyen meralardan köye bağırarak seslerini duyurma imkanı yoktur. Acil bir durumda tek çözüm haberci göndermektir. Böyle ağır iş koşullarına ve bazı zorluklara rağmen bu ilkel güzellikler içinde yaşamak apayrı bir zevktir. Köylüler her gün bu yüksek dağlarda birçoklarının arzulayıp da ulaşamadığı bu güzel tabiat parçası içinde serin yaylalarda yaşarlar. İşte böyle bir köyde yaşayan Mulla Hüseyin, ta 1910'larda yine aynı köyde Sarı Saltık Ocağı'na bağlı bir medresede eğitim görmüştü. Tam 13 talebe bu medreseye girmişti. Sadece 3 kişi eski yazı öğrenmeyi başarmıştı. Başaranlardan diğer ikisi köyden ayrılmıştı. Ayrıca Mulla Hüseyin tam 4 yıl askerlik yapmıştı. Askerdeyken yeni Türkçe yazıyı da öğrenmişti. Bölgedeki köylerde Alevi cenazelerini hep Mulla Hüseyin kaldırırdı. Cenazeleri defnedecek başka bir Alevi hocası, hatta onun yaşında başka bir okur yazar yoktu. Sünni hocalar ise Alevi mevtalarını kaldırmak istemezdi. Cahilliklerinden ve yobazlıklarından dolayı Allah'ın dualarını bile onlardan, yani Allah'ın kullarından esirgerlerdi. Sarı Saltuklu bir dededen almış olduğu eğitim ve feyiz, Mulla Hüseyin'i ağır ve olgun kılmıştı. Dergâhtaki eğitimin verdiği bir kâmilliğe, olgunluğa sahipti. Çoktan Hakk'a yürümüş olan hocasına, yani Sarı Saltuklu dedeye özenir, onun gibi ağır ağır, tek tek ve mantıklı konuşurdu. Bu özelliklerinden ve dini bilgisinden dolayı civardaki köylüler ona saygı duyarlardı. Mulla Hüseyin'in torunlarıyla birlikte sayısı 23'e varan kalabalık bir ailesi vardı. Kendi evi köyün üst yanında, evli olan üç oğlunun evi ise köyün alt ucundaydı. İki evin arası 150 metre kadardı. Evli olan üç oğlu ve torunları ise 21 nüfusla birlikte aynı çatı altında otururdu. Her akşam çocuklarına ikinci gün yapacakları işleri 150 metre uzaklıktaki evin damından bağırarak söylerdi. Bu görev taksimini hemen hemen her akşam bütün köylüler birlikte dinlerdi. Köyde her istek yüksek sesle belirtilirdi. Kimsenin saklısı gizlisi yoktu. Zaten bu köylerde samimiyetin, dostluğun, yardımseverliğin ve fedakarlığın sınırı hiç çizilmemiştir. Dersim köylüleri alabildiğine dostça yaşarlar. Bunların kendi aralarında yaptıkları şakaları dinleyen yabancılar şaşkına dönerler. Mulla Hüseyin birçok Dersimli gibi kara kaşlı, pala bıyıklı, kartal burunluydu. Yüzüne göre burnu biraz büyük, gözleri ise bayağı küçük kalıyordu. Dört oğlu da tıpkı babasına benziyordu. Tek farkı oğullarının gözleri babasının gözleri kadar küçük değildi. Gözleri normal ve karaydı. Ama hepsi de babaları gibi kartal burunluydu. Boyları da babaları kadardı, yüzleri de ona benziyordu. Köyde uzun boylular arasındaydı Mula. Sağlam bir bünyesi vardı. Doktorların zor ulaştığı, ilacın bulunmadığı, Dersim köylerinde hastalıklı ve bünyesi zayıf olanlar küçükken ölüp giderdi. Bünyesi zayıf olanların yaşama şansı çok az olduğu için, Dersim'de sağ kalanların çoğunluğu güçlü, kuvvetli ve sağlamdı. Mulla fakirlere, darda kalan yoksullara yardımı severdi. Uzun yıllar bu köye muhtarlık yaptı. Kışın unu biten, aç kalan bazı ailelere un ve bulgur toplamaya öncülük ederdi. Şehirden satın aldığı birkaç kilo portakal sandığında kışın hastalananlar için saklardı. O yeniliklere açık biriydi. Köyde ilk radyoyu o almıştı. Köylüler boş zamanlarda onun avlusuna toplanır, hep birlikte radyodan türküleri, haberleri dinler ve kendi anlayışlarına göre yorumlar, sohbetler yaparlardı. O kavga edenlerin arasına girer, küslerin cemaatlerini yapar, barıştırırdı. Komşu köylerde de buna benzer sözüne güvenilir kamil insanlar vardı. Onlar dürüst tavırlarından, yarattığı güvenden dolayı köyde doğal önderdi. Onlar birçok sorunu kendi aralarında hallederdi. Kavgaları cemaat yaparak çözerdi. Mahkemeye gerek kalmazdı. Söylentilere göre Mulla'nın tek zaafı çok sevdiği kadını muska ile kendine bağlaması ve kaçak aşk ilişkilerine girmesiydi. Bu köyde hala muskanın gücüne inananlar vardı. Bazı köylüler onun için eline diline sahip ama beline gelince biraz es geçiyor diye gizli gizli şakalaşırlardı. Ama bu tür şakalar, dedikodular sadece Mulla'nın değil, birçok köyde ve birçok köylünün arkasından yapılırdı. Zaten tüm köylerde boş zamanlar esprilerle veya abuk sabuk şakalarla geçirilirdi. Hünkâr Bektaşi Veli'nin ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır vecizesine yürekten inanan ileri görüşlü Mulla Hüseyin, yoksul bir köylü olmasına rağmen maddi zorluklar içerisinde en küçük oğluna lise tahsili yaptırtmıştı. Mulla Hüseyin'in bir tahsillinin, bir kültürlü insanın tüm köye, akraba ve dostlara yol göstereceğine, örnek olacağına, onlara faydalı olacağına inanıyordu. Gücü yetse, fırsat olsa tüm çocuklarını okutabilirdi. Ama ilk yıllar köylerinde ilkokul yoktu. Şehirde okutma ise maddi imkanı yeterli değildi. Bu nedenle büyük çocukları tahsil yapma fırsatını kaçırmışlardı. Uzun yıllar köyün muhtarlığını yapan Mulla Hüseyin, bu köye ilkokul açtırmak için yetkili makamlara çok dilekçeler yazdı. Çok uğraştı ve en sonunda başardı. En küçük oğlu köyde açılan okulun ilk mezunlarındandı. Darlık içinde çok zor şartlarda en küçük oğlunu yüksek okullara kadar gönderebilmişti. Babasının bu fedakarlığına karşı oğlu da babasını utandırmamıştı. Sorumlu davranmış, derslerine günü gününe çalışmış, orta öğretimdeki sınıfları çok yıllar birincilikle takdirname alarak bitirmişti. Sonra eğitim enstitüsünde yatılı okuyup lise öğretmeni olmuştu. Mulla Hüseyin'in 6 çocuğu çok küçük yaşlarda ölmüş, 4 oğlu ve 1 kızı hayatta kalmıştı. Bekar olan öğretmen hariç evli olan 3 oğlu da kızı da aynı köyde oturuyordu. Ama yazın sıcaklarından kurtulmak için ailesi her yıl olduğu gibi bu yazda yayladaydı. Yazın tüm köylüler gibi Mulla Hüseyin'in kalabalık ailesi de koyun sürülerini taze çayırlarda otlatıp bol süt almak için dağlara, yaylalara çekilmişti. Köyde sadece bahçe ve tarlaları sulayan, otları ve ekinleri biçen erginler kalmıştı. Mulla'nın evli 3 oğlu ise o gün köyün altındaki çayırı biçiyor, karlı kış günlerine hazırlık yapıyorlardı. Mulla ise o gün bahçesindeki ağaçları sulamak için köyde kalmıştı. Okullar yaz tatiline girdiğinden dolayı öğretmen olan oğlu da aynı gün çocukluk yıllarının geçtiği sevimli köyüne gelmişti. Sabah ve öğle yemeğini öğretmen oğluyla birlikte yedi Mulla. Öğleden sonra oğlunu da yanına alarak bahçesine verilecek suyun sırasını öğrenmek için köyün üst ucunda yaşlı ceviz ağacının altında kaynayan pınarın başına doğru yöneldi. Bu gür suyun kaynağı, bu pınar başı ta Romalılar, Bizanslar döneminde onarılmıştı. İnsanların bu serin ceviz gölgesinde oturup sohbet etmesi için Pınar'ın gözesinin etrafına büyük taşlar konulmuştu. Taşlar kürsü ve sandalye yerine kullanılıyordu. Asırlardır görmüş ve geçirmiş bu sağlam taşlar birçok nesli eskittikleri halde kendileri sapasağlam yerlerinde duruyorlardı. Yazın sıcak günlerinde bahçelerini sulayan köylüler, boş zamanlarında ceviz gölgesindeki bu serin taşların üzerine oturup, tadına doyulmayan sohbetler, şakalar, muziplikler yapardı. Taklitçi Halil, yani Hello Sınar başında olduğu günler, burası komedi alanına döner bir sokak tiyatrosuna benzerdi. Mulla Hüseyin ile oğlu Pınar'a vardığında Pınarbaşı'nın boş ve sessiz olduğunu gördüler. Çünkü yayla zamanıydı, iş zamanıydı. İnsanlar yaylalarda ve tarlalarındaydı. Mulla Hüseyin uzun zamandır öğretmen oğluyla baş başa kalıp sohbeti düşlediğinden dolayı bu sessizliğe içten içe sevindi. Kadim tarihten beri Pınar başında kürsü görevi gören taşlara yaklaştı. Ve taşın bir üstüne çöktü. Oğlu da onun karşısındaki taşın üstüne oturdu. Babası önce iki gözünü kendilerine serin gölgeler yapan yaşlanmış cevizin mis kokulu koyu yeşil yapraklarına korkuyla direndi. Sonra oğluna bakarak konuşmaya başladı. Bak oğlum, seninle bir gün baş başa uzun uzun konuşmak istiyordum. Bu konuşma fırsatı bugün doğdu. Bugün çok zamanımız var. Önce şunu belirteyim. Tahsil yaptın. Bu dünyaya ait bilgilerim benden fazla ama sana bugün başka ilginç şeylerden bahsetmek istiyorum. İlk defa kendi kültürümüzü, geleneklerimizi, ailenin soy ağacını, tarihini ve 38'deki sürgün yıllarımızı anlatmak istiyorum. Ayrıca dedemden duyduklarımı da sana aktarmak istiyorum. Çünkü gördüğün eğitimden dolayı beni en iyi sen anlarsın. Sana anlatacaklarımı yazıp saklar ve gelecek nesillere ulaştırabilirsin. Şunu hiç unutma. Okul insana sadece bir diploma verir. Bu diploma seni kurtarmaz. Senin hayatın hep okullarda, başka şehirlerde geçtiği için kendi halkından ve kendi kültüründen biraz uzak kaldın. Diploman var ama her diplomalı insan kültürlü sayılmaz. Kültür daha geniş bir şeydir. Ancak çok değişik eserler okuyan, çok gezen daha kültürlü olur. Derinden bir of çeken Mulla, bugün çok efkarlıyım dedi. Sana önce gücüm yettiği kadar insanlıktan bahsetmek ve hayat boyu yardımcı olacak düşünceleri anlatmak istiyorum. Sonra 10 yıllık sürgün yıllarımızı anlatacağım. Bu bir nevi vasiyetnamedir. Bugün hem zamanımız çok hem de ikimiz baş başa kaldığımız için en uygun zamandır. Bugün anlatacaklarım çok önemli. Beni dikkatle dinle. Biliyorsun ki bizim de yol ve erkanımız var. Bizim köylüler bana hep Mulla diye hitap ederler. Diğer mezheplerde de Mulla kelimesi kullanılır ama kökleri ayrı yerlerden gelir. Bizim Alevilerde Mulla kelimesi Farsça Mu'eden gelir. Sünni ve Şafiilerdeki Mulla ise Arapça Molla'dan gelir. Bizler Galu Bela'dan, yani Kali Beli'den, söz ve ikrardan, yani kainatın oluşumundan beri doğrudan yana olmuşuz. Dürüst davranmaya ant içmişiz. Bu dürüst davranma ilkesinden dolayı dergahının kapısına gelen temiz olmayan kulları Hacı Bektaşi Veli dergahına hemen almamış ve git arın, aklan sonra buraya gel demiştir. Bu kalbinin ruhunu temizle gel anlamındadır. Bizim felsefemiz şekle, şekilsiz ibadetlere değer vermez. İç güzelliğe, ruh temizliğine değer verir. İçinde kin olanlarla, birbiriyle küs olanlarla ceme, ibadete devam edilemez. Önce kin atılır, küsler barıştırılır, sonra ceme başlanır. Kul hakkını yiyenler, kul kalbini kıranlar hiçbir ibadetle, oruçla, namazla, hacca gitmekle bu hatayı düzeltemezler. Kalp kıranları ancak hakkı yenilen, kalbi kırılan kişi affedebilir. Irkı, mezhebi, sosyal durumuna bakmadan kalbi kırılan insandan özür ve af dilenmelidir. Mezhebimiz 4 kapı ve 40 makamı ile insanların dürüst, adil ve olgun davranması için kuralları saymıştır. Kendi içinde kuralları olan güçlü ve tutarlı bir kurumdur. Bu nedenle asırlarca hiçbir devlet kurumuna yaslanmadan ayakta kalmıştır. Osmanlı'nın baskısı, zulmü, iftiraları bu kültürü yok edememiştir. Ve Dersim 38'e kadar yüzyıllarca bu inancın kurallarıyla yönetilmiştir. Eski Dersim'in ordusu, polisi, mahkemesi ve cezaevi yoktu. Ama kavga eden tarafları barıştırmak için cemaat yapılır, suçlu ve suçsuz halkın önünde tespit edilir ve ceza verilirdi. Kültürümüzde idam kararı yoktur. Hatasını kabul etmeyen ağır suçlular düşkün ilan edilir, toplum dışına atılır. O kişiyle ve onun hane halkıyla hiç kimse konuşmaz. Aslında toplum dışına itilmek, toplumdan soyutlanmak, yani düşkün ilan edilmek köylük yerlerde çok ağır bir cezadır. Çünkü insan bir nevi açık cezaevindeki mahkum gibi yapayalnızdır. Bu duruma düşenlerin çoğu sonradan gelip hatasını kabul etmek zorunda kalır. Bizde önemli olan insandır. Bizimkiler insan Tanrı'nın bir nurudur derler. Tanrı'yı insanın suratında görürler. 73 millete aynı gözle bakarlar. Tanrı'yı 73 millette, Tanrı'yı tüm değişik ırklarda yani tüm insanoğlunda görürler. Örneğin Yunus Emre diyor ki, yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Bunun anlamı sadece insanları değil, tüm yaratıkları ayrımsız sevmektir. Bundan daha güçlü bir insani sevgi olur mu? Hünkâr Bektaşi Veli diyor ki, benim Kâbem insandır, ben insana taparım. Aleviler topluma genellikle ey insanoğlu, ey canlar, erenler, dostlar diye hitap eder. Ama birçok din sadece kendi taraftarıyla, kendi üyeleriyle sınırlı kaldığı için ey insanoğlu yerine ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, ey Müslümanlar deyimlerini kullanırlar. Burada ince bir mana ve fark vardır. Ey insanoğlu deyimi evrensel olanı, diğerleri ayrımcılığı vurgular. Ben inancımı, kültürümü severim ama insanın değeri, insanın onuru onun da üstündedir. İnsanlar olmazsa bu dinler de, kültürler de olamaz. Yeryüzünde hiç insan olmasa kim Tanrı'ya tapar? Ben bunların farkındayım. Ben bunları bizim dini önderlerimizden, filozoflardan öğrendim. Yunus'un, Bektaşi Veli'nin, Pir Sultan'ın düşüncelerini Sarı Saltuklu hocamdan öğrendim. Mevlevi olan Mevlana'yı da okudum ve çok şey öğrendim. Bunların hepsi sevgi pınarı gibidirler. Bunların gönülleri ve kitapları sevgi çiçekleriyle, insanların ders çıkaracakları ibretlerle, örneklerle doludur. 27. ayrımın sonu. Sayfa 273.